Ayrım 37. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 312. Philip'i itti yürüdü. Philip başını sallıyordu. Öfkeyle sağa sola baktı, sonra birden ani bir kararla Richelieu sokağının karanlıklarına daldı. Irene o kadar şiddetle güldü ki sustu, korkmuştu. Philip duyabilirdi sesini. 2 dakikası var. Düğmeyi ileri geri oynatıyordu. Bir caz müziği duyuldu. Bir saksofondan 4 nota, gökte kayan yıldız gibi parladı, söndü. Ay dur dur dedi İviç. Bir dakika dinleyelim. Ne güzel. Monsieur Serguin düğmeyi çevirmekte devam ediyordu. Saksofonun yerini uzun, sürüklenen, sert bir gürültü almıştı. Yaşlı adam İviç'e küçümseyen gözlerle bakarak, bu vahşi havaların nesini seviyorsun dedi. Zencilerden nefret ederdi. Münih'teki öğrencilik günlerinden tadına doyamadığı anılar saklamıştı. Wagner hayranlığı da bunlar arasındaydı. Vakit tamam dedi. Radyoyu bir ses titretti. Gururlu, nazik, gerçek bir Fransız sesi, nutkun bütün o yılan kavi dolan baçlarını, iniş çıkışlarını uyumla dile getiren, içe işleyen, insana egemen olan, kavrayan bir ses, bir erkek, bir ağabey sesi. Fransız seslerinden nefret ederim. Babasına bakarak gülümsedi ve eski yakınlıklarından bir parça koparabilmek için alçakça ihanet etti. Fransızların seslerinden nefret ediyorum. Monsieur Serguin usulca kıkırdadı ama yanıt vermedi. Eliyle kızına sus diye işaret etti. Ses. Bugün İngiliz Başbakanının özel temsilcisi bir kez daha Almanya'da Şansölye Hitler'le görüşmüştür dedi. Şansölye Hitler, yarın saat 14'e kadar Prag'dan Almanların yaşadığı bölgeler hakkında uygulanacak yeni rejim konusunda inandırıcı bir yanıt gelmediği takdirde Almanya'nın gerekli zor tedbirlerine başvuracağını bildirmiştir. Güvenilir kaynaklardan bildirildiğine göre Şansölye Hitler, pazartesi günü ilanı beklenen ve kuşkusuz İngiltere Başvekili Chamberlain'in mesajı üzerine geri bırakılan genel seferberliği derhal ilan etmek üzere hazırlıklara başlanılmasını emretmiştir. Ses sustu. İviç kupkuru bakışlarını babasının gözlerine kaldırdı. Adam bütün bu sözleri budalaca bir huzur içinde dinlemişe benziyordu. İviç dikkatle bakarak, "Nedir bu şimdi?" diye sordu. "Seferberlik ilanı tam olarak ne anlama gelir yani?" "Savaş anlamına gelir tabii. Ama kesin, kesin değil, değil mi?" "Hey tanrım!" İviç müthiş bir öfkeyle, "Dövüşmeyeceğiz biz," dedi. "Çekler yüzünden dövüşmemize imkan yok." Monsieur Serguin tatlı tatlı gülümsedi. "Bilirsin," dedi. "Seferberlik ilan edilince, ama biz savaşmak istemiyoruz." "Savaşmak istemeseydik, genel seferberlik ilan etmezdik." İviç dehşetle baktı. "Genel seferberlik mi?" dedi. "Biz mi? Biz de mi genel seferberlik ilan ediyoruz?" Adam kızardı. "Hayır," dedi. "Almanları kastediyorum." İviç kuru bir sesle, "Ha," dedi. "Ben Fransızlardan söz ediyorum." Ses sağlıklı ve uyuşturucu devam etti. "Berlin'deki yabancı kaynaklardan bildirildiğine göre..." "Şşş," dedi Monsieur Serguin. Yüzü radyoya dönük yeniden oturdu. İviç kederle, "Kimsesizim ben," diye düşündü. Sonra usulca döndü, parmakların ucuna basa basa odadan çıktı, koridoru geçti, odasına girdi, kapıyı kapadı, kilitledi. Dişleri birbirine çarpıyordu. Laon'dan geçecekler diye düşündü. Paris'e gelecekler. Yakacaklar Paris'i. Sen Caddesi'ni, Gate Sokağı'nı, Rozier Sokağı'nı, Montaigne Sen, Genevieve'i yakacaklar. Paris'i yakarlarsa beynime bir kurşun sıkarım. Kendini boylu boyunca yatağına attı birden. Grevin Müzesi diye düşündü. Hiç gitmemişti Grevin Müzesi'ne. Mathieu ona Eylül'de müzeyi gezdireceğine söz vermişti ve onlar bombalarını atacaklar, Grevin'i bir taş yığını haline getireceklerdi. Ya bu gece gelirlerse? Kalbi göğsünü parçalayacakmış gibi atıyordu. Bu gece Paris'i yakmak isteseler kim engel olabilirdi onlara? Elleri dirseklerinden aşağısı buz kesmişti. Belki şu anda Paris bir kül yığınıydı ve halkı dehşete düşürmemek için söylemiyorlardı bunu. Ama uluslararası anlaşmalarla korurlardı Paris'i, kesinlikle korurlardı. Nasıl öğrenmeli bunları? Hırsla, bütün bunları bilenler vardır diye düşündü. Bense hiçbir şey bilmiyorum. Beni kaz gibi büyüttüler. Hiçbir şey söylemeden, anlatmadan. Latince öğrettiler ve başka hiçbir şey söylemediler. Sonra da işte al sana. İçin dolduran dehşet hissiyle ama yaşamaya hakkım var benim diye söylendi. Beni yaşayayım diye dünyaya getirdiler. Ben de yaşamak istiyorum. Hakkım var buna. Birden kendini bu soğuk, korkunç dünyada öylesine yüzüstü bırakılmış, terk edilmiş hissetti ki başını yastıklara gömdü. Ağlamaya başladı. Peş peşe 3-5 hıçkırık bütün bedenini sarstı. Haksızlık bu, diye mırıldandı. Bu işin yoluna girmesi en az 5 yıl, 8 yıl sürerdi. Kadınlar hep hasta bakıcı elbisesi giyerdi o zaman. Savaş bittiği zaman ben ihtiyarlamış olacağım. Ama gözyaşları akmıyordu. Kalbinin ortasında kocaman bir buz parçası vardı. Birden doğruldu kalktı. Kim? Kim savaşı istiyor? Savaş isteyen kim? İnsanları yalnız teker teker alırsanız insanlar dövüşçü değillerdi aslında. Yalnızca yemek yemeyi düşünüyorlardı. Para kazanmayı, çocuk yapmayı düşünüyorlardı insanlar. Hatta Almanlar bile. Ama gene de savaş olacaktı. Hitler genel seferberlik ilan ediyordu. Buna tek başına kendi kendine karar veremez herhalde diye düşündü. Sonra kafasının içinde bir cümle belirdi. Nerede okumuştu? Herhalde bir gazetede ya da belki babasının müşterilerinden biriyle yemek yerken biri söylemişti. Arkasında kim var? Terliklerine bakarak alçak sesle tekrarladı. Arkasında kim var? Ve bir an gözünde bir şeylerin aydınlanacağını umut etti. Dünyayı idare eden bütün o büyük karanlık güçleri birer birer zihninden geçirdi. Masonlar, cizvitler, cephane fabrikatörleri, altın babaları, Amerikan tröstleri, komünist enternasyonel, Ku Klux Klan. Bütün bunların çok az etkisi olması gerekti. Sonra bir de üstüne başka bir şeyler, belki adı bile bilinmeyen, çok güçlü, çok gizli bir başka örgüt örneğin. Çaresiz bir öfke gözyaşlarını akıtmıştı. Yaşlar yanaklarından aşağı yuvarlanırken, peki ama ne ister bunlar diye düşündü. Bir an ne istediklerini bulabilmek için durdu, keşfetmeyi denedi ama beyninin tam ortasında kocaman bir demir halka vardı. Bari Çekoslovakya'nın nerede olduğunu bilebilseydim. Raptiyelerle duvara altın yaldızlı mavili bir sulu boya asmıştı. Avrupa haritasıydı bu. Geçen kış bir atlasa bakarak bu haritayı çizmiş, kenarlarını keyfince düzelterek boyamış, eğlenmişti. Her yana nehirler serpiştirmişti. Çok fazla düz olan kıyıları ince ince oymuştu. Hele hiç ad yazmamaya dikkat etmişti. Bu haritaya çok önemli ve gizemli bir hava veriyordu. Sınır çizgilerini hiç koymamıştı. O kesik kesik kırmızı çizgileri hiç sevmiyordu. Yaklaştı baktı. Çekoslovakya oradaydı. Oralarda bir yerde. Toprakların en sıkışık, en yoğun olduğu yerlerde. Örneğin şurada kalabilir. Ama orası Rusya'nın. Belki, peki Almanya nerede? Mavi çizgilerle süslü, parlak sarı, büyük şekle bakarak düşünüyordu. Bütün bu topraklar. Ve kendini ufalmış, yitmiş, yok olmuş hissetti. Döndü, sabahlığını fırlattı ve çıplak aynanın önünde durdu. Eskiden bir şeylere sıkıldığı zaman kendi bedenini seyretmek onu avuturdu biraz. Ama şimdi birden kendini çok küçük, küçücük gördü. Bir çöp, değersiz bir saman çöpü. Üzerinde yoluk yoluk derisiyle bir saman çöpü. Tüyleri diken diken olmuştu. Çünkü göğüslerinin tepeleri iri iri çıkmıştı. Nefret ediyordu kendinden. Yaralanmak, parçalanmak için yapılmış, tam hastanelere göre bir beden. Bütün kadınlara tecavüz edeceklermiş. Belki bacağımın birini keserler. Odasına girerler, onu böylece çıplak örtülerin arasında bulurlarsa, 5 dakikanız var, derhal giyinin ve sırtlarını döner beklerlerdi. Marie Antoinette yaptıkları gibi ama bütün gürültüleri duyarlardı. Yataktan inen çıplak tabanları yumuşak gürültüsünü, kumaşların çıplak tene sürtünmesinden çıkan belirsiz hışırtıyı, külotunu, çoraplarını aldı, çabucak giydi. Felaketleri hazır, ayakta beklemek gerekti. Eteğiyle bluzunu da giyince kendini biraz olsun güvende hissetti. Ama tam ayakkabılarını giydiği sırada koridorda bir ses Almanca bir şarkıya başladı. Ich hatte einen Kamerad. İviç kapıya atıldı, anahtarı çevirdi, açtı. Babasıyla burun buruna geldi. Adamın yüzünde ciddi ve keyifli bir ifade vardı. Öfkeyle, "Nedir o söylediğin şarkı?" diye bağırdı. "Nasıl söyleyebiliyorsun o şarkıyı?" Adam anlayışlı bir gülümsemeyle baktı, "Sabret," dedi. "Biraz daha sabret küçük tavşanım benim. Sevgili Rusya'mıza kavuşacağımız gün yakındır." İviç odasına döndü ve kapıyı çarparak kapadı. "Sevgili Rusya'mız umrumda bile değil, hiç umrumda değil. Ben Paris'i mahvetmelerini istemiyorum. Eğer bir şey yapmaya kalkışacak olurlarsa, Fransızlar senin sevgili Münih'in de taş taş üstünde bırakırlar mı? Bakalım görürsün." Ayak sesleri koridorda uzaklaştı. Duyulmaz oldu. Her şey gene sessizliğe gömüldü. İviç aynadaki hayaline bakmamaya çalışarak odanın ortasında dimdik duruyordu. Birden peş peşe korkunç, güçlü üç ıslık sesi duyuldu. Sokaktan geliyordu ses. İviç tepeden tırnağa titredi. Dışarıdan, dışarısı, sokak. Her şey dışarıda, sokakta olup bitiyordu. Odası bir hapishane hücresiydi, bir zindan. Onun yaşamı hakkında her yanda insanlar hüküm veriyor, karar alıyorlardı. Kuzeyde, batıda, güneyde, her yanda bu zehirlenmiş şimşeklerle delik deşik olmuş fısıltılar, suçlu tasarılarla dolu karanlık gecenin her yanında, duvarlar arasında hapsedildiği ve hiçbir şey, hiçbir olay, hiçbir heyecan yaşamadan beklediği bu odadan öte, her yanda. Elleri bacakları titremeye başladı. Çantasını aldı, saçlarını taradı, sessizce kapıyı açtı, dışarı süzüldü. Dışarı. Her şey dışarıda. Gecenin siyahını pembeleştiren köprüdeki iki ev, rıhtım boyundaki ağaçlar, başımın üstünde havada boşlukta. 4. Henry'nin donup kalmış, taş kesilmiş dört nal koşusu. İçeride. Hiç, bir duman bile yok, içerisi yok. Hiçbir şey yok, ben hiç, ağzı kuruyarak, özgürüm, özgürüm ben diye mırıldandı. Pont-Neuf'ün ortasında durdu, gülmeye başladı. Bu özgürlüğe ben ne kadar aradım. O kadar yakındaydım ki, göremedim onu, elimi değdiremedim. Özgürlük bendim oysa, ben kendim, ben kendi özgürlüğümüm. Günün birinde gövdesini şurasından burasından delip geçen kurşunlarla ruhunun mutlulukla dolacağına inanmıştı. Ama şimdi kurşun yoktu, mutluluk yoktu. Yalnızca bu yokluk, hiçlik vardı. Bu kendi dehşeti karşısında başı dönen boşluk. Bu kendi saydamlığı, kendisini görmesine engel olan korku. Bu ölesiye bunaltı. Ellerini uzattı, köprünün taş parmaklığını usul usul okşadı. Taş pürtüklüydü, delik deşikti. Hala geçmiş ikindi güneşinin sıcağıyla ılık ılık taş kesilmiş dev bir sünger. Oradaydı işte, kocaman, katışıksız ve bütün, ezilmiş, yok edilmiş sessizlikleri, maddelerin içi olan o yoğunlaşmış, sıkışmış, üst üste birikmiş karanlıkları kendi gövdesi içine hapsediyordu. Oradaydı, dop dolu bir doluluk. Bu taşa yapışmak, erimek, karışmak isterdi. Taşın durgunluğu ile, huzuru ile dolmak isterdi. Ama taşın ona hiçbir yardımı olmazdı. O dışarıdaydı, sonsuza dek. Onun elleri vardı, beyaz parmaklığın üzerinde elleri vardı. Ellerine baktığı zaman parmaklarını tunçtan yapılmış sanıyordu. Ama bu ellere bakabildiğine göre bu eller onun değildi. Bir başkasının da, herhangi birinin, dışarıda, onun dışında. Tıpkı ağaçlar gibi. Senin akıntısıyla titreşen ışıklı gölgeler gibi kesilmiş, buraya oturtulmuş eller. Gözlerini kapadı ve eller gene kendinin oldu. Sıcak, süngerleşmiş taşta küçücük, çok tanıdık bir keskin tattan başka bir şey yoktu. İlgisizlikle bir yana bırakılabilecek, unutulabilecek küçük bir tat, bir karınca tadı. Ellerim. Bana maddeleri bildiren ama onları benden sonsuzluğa dek ayıran o aşılması, yok edilmesi olanaksız mesafe. Ben hiçbir şey değilim, hiçbir şeyim yok benim. Işık kadar dünyaya bağlı, onun kadar dünyadan ayrılması zor bir varlık. Ama sürülmüş taşların ve suyun yüzünde kayan ışık gibi yalnız ve sürülmüş, ne var ki ben hiçbir şey asla bir yerlere getirip bırakmıyor ya da kum gibi yığmıyor sahile. Dışarı, dışarı. Dünyanın dışında, geçmişin dışında, benim dışımda. Özgürlük bir sürgündür ve ben özgür olmaya mahkumum. Birkaç adım yürüdü, gene durdu, parmaklığın üzerine oturdu, suyun akışına baktı. Ama ben bütün bu özgürlüklerle ne yapacağım? Geleceği önceden belli, tayin edilmiş. Gar, Nancy treni, kışla, talimler. Ama bu gelecek ve bütün bu yaptıkları onun değildi, ona ait değildi artık. Onun olan hiçbir şey yoktu yeryüzünde. Savaş yeryüzünü alt üst ediyordu ama savaş değildi bu. Bu köprünün üstünde yalnızdı, dünyada yalnızdı. Ona kimse emir veremezdi. Bıkkınlıkla, ben bir hiç için özgürüm diye düşündü. Yeryüzü bir şey söylemiyordu ona. Gökyüzü bir şey söylemiyordu. Hiçbir işaret yoktu. Bu dünyanın cisimleri kendi savaşlarıyla öylesine haşır neşirdi ki, bin başlı kafalarını batıya çevirmişler hepsi. Matthew cisimlerin, cisimlere özgü hallerin dışında yüzeyinde dolaşıyor. Hiçbir şey duymuyordu. Unutulmuş, terk edilmiş. Onu ilgisizlikle sırtında taşıyan köprü unutmuştu. Sınır boylarına giden yollar unutmuştu. Ufukta kendisiyle ilgisi olmayan bu yabancı yangını seyretmek için ağır ağır doğrulan kent unutmuştu onu. Unutulmuş, bilinmedik, yapayalnız bir adam, geç kalmış bir adam. Seferberliğin çağırdıklarının hepsi bir gün önce gitmişlerdi. Onun burada yapacağı hiçbir şey kalmamıştı. Trene binecek miyim? Gitmek, burada kalmak, kaçmak, özgürlüğüne egemen olacak hareketler bunlar değildi. Ama aslında bu özgürlükle şöyle ya da böyle kumar oynamak gerekti. İki eliyle parmaklar yapıştı ve suya eğildi. Biraz daha eğilmesi ve atlaması yeterdi. Su yutar, yok ederdi onu ve özgürlüğü kocaman bir su olurdu. Huzur, neden olmasın? Bu karanlık, bu bulanık, intihar bir mutlak olurdu. Gerçek mutlak. Bütün bu yasalar ve hukuklar düzeni, bir tercih ve bir ahlak. Bir saniye boyunca köprüyü ve Sen Nehri'ni aydınlatacak tek ve benzeri olmayan bir eylem. Biraz daha eğilmek yeterdi ve ölüm sonsuzluğa dek seçilmiş olurdu. Eğildi ama parmakları taşı koy vermedi. Bu parmaklar bütün bedenin ağırlığını taşıyordu. Neden olmasın? Kendini suyun akıntısına kapıp koy vermek için belirli bir neden yoktu. Ama kapıp koy vermemek için de bir neden yoktu. Ve eylem orada siyah suyun yüzeyindeydi. Önünde geleceğin çiziyordu. Tüm halatlar çözülmüştü. Yeryüzünde onu alıkoyabilecek hiçbir güç yoktu artık. Korkunç olan buydu. Korkunç, dehşet verici özgürlük. İçinde, içinin derinliklerinde kalbinin korkuyla çırpındığını hissediyordu. Bir tek hareket, açılan, koy veren parmaklar ve ben Matthew olurdum yeniden. Korkutucu baş dönmesi ağır ağır su yüzünden yükseliyordu. Gökle köprü eridi, yok oldu, ondan ve sudan başka hiçbir şey kalmadı ortada. Su ona doğru yükseliyordu, ağır ağır aşağı sarkmış bacaklarını yalıyordu. Su mutlak geleceğim olan su. Şimdi bu bir gerçek. Kendimi öldüreceğim ben. Bir anda kendini öldürmemeye karar verdi. Karar verdi. Bu yalnızca bir sınav olurdu. Kendini ayakta yürür buldu. Ölü bir gezegenin kurumuş kabuğunda kayarak giden bir Matthew. Eylem bir başka sefere kalmıştı. Ana caddede koşuyordu. 2-3 ıslık sesi daha duydu. Sonra ses kesildi. İşte. Ana caddede bir hapishane hücresiydi şimdi. Olup biten hiçbir şey yoktu. Evlerin yüzleri yamyaslı ve kördü. Bütün panjurlar kapalıydı. Savaş dışarıda, bir başka yerde oluyordu. Küçük bir çeşmeye yaslanarak bir an durdu. Hayal kırıklığına uğramıştı, kaygılıydı. Ama ne umduğunu kendi de bilemiyordu. Işıklar ummuştu belki. Vitrinleri aydınlık, açık mağazalar. Olup bitenden konuşan heyecanlı insanlar belki. Ama hiçbir şey yoktu. Işıklar, büyük ve önemli kentlerde yabancıları, elçilikleri ve sarayları aydınlatıyordu. İviç sıradan, alışılmış gündelik bir gecede hapsedilmişti. Ayağını yere vurarak, her şey hep başka yerlerde olup bitiyor diye söylendi. Bir hışırtı duydu. Sanki biri arkasında saklanıyordu. Soluğunu tuttu ve durdu. Uzun uzun dinledi. Ses bir daha duyulmadı. Üşüyordu. Korku birden boğazını demir bir pençe gibi sıkmıştı. eve dönmenin daha iyi olup olmayacağını sordu kendi kendine. Ama dönemezdi. Odası korkutuyordu onu. Burada hiç olmazsa herkesin malı olan gök altında dolaşıyordu. Paris'le ve Berlin'le bu gök aracılığıyla temas kurabiliyordu. Tam arkasında uzun, sürüklenen bir tırmalama duydu. Bu kez dönüp bakmaya cesaret edebildi. Bir kediydi. Kedinin ateş gibi yanan göz bebeklerini gördü. Hayvan sıçradı ve sağdan sola, kaldırımdan kaldırıma koşup kayboldu. Kötüye işaretti bu. Tekrar yola koyuldu, diğer sokağına saptı ve birden soluğu kesilerek durdu. Uçaklar sağır bir uğultuyla homurdanıyorlardı. Daha çok uzaktaydılar herhalde. Kulak verdi, ses gökten gelmiyordu. Sanki öfkeyle evet diye düşündü. Biri horluyor. Lescat'ta horlayan noter başının üzerinde ışıklı tabelayı görmüştü. Pencereleri açık horluyordu. İliç kendini tutamadı, güldü. Sonra gülmesi yüzünde dondu kaldı. Hepsi uyuyorlardı. Herkes sokakta. Sokakta yalnızım. Uyuyan insanlar arasında kimse ilgili değil benimle. Yeryüzünün her yanında insanlar uyuyor ya da kapalı odalarında savaşlarını hazırlıyorlardı. İçlerinde benim adımı belleğinde taşıyan tek kişi yok. Dehşete düşmüştü. Ama ben buradayım diye düşündü. Buradayım, görüyorum, hissediyorum. En az Hitler kadar varım ben de. Birkaç saniye sonra yeniden yürümeye başladı. Meydanlığa gelmişti şimdi. Laon'un altında eteklerinde ova, renksiz, ışıksız tek düze uzanıyordu. Uzaktan uzağa kıvılcım gibi parıltılar görünüyordu. Ama bu ışıklar onu rahatlatmadı. İviç onların ne olduğunu çok iyi biliyordu. Raylar, tahta traversler, iri çakıllar, hangar yolunda bırakılmış peş peşe vagonlar. Ovanın ucunda Paris vardı. İçin çekti. Paris yanıyor olsaydı ufukta gökte bir kızıl aydınlık görünürdü. Rüzgar eteklerini dizlerine çarpıyordu ama kımıldamadı. Paris orada ışıklarla pırıl pırıl, belki de son gecesi bu gece. Şu an Saint-Michel bulvarına inen çıkan insanlar vardı. Dom'daydı bazıları. Belki de onu tanıyan ve oturup ondan konuşan insanlar vardı içlerinde. Son gecesi ve ben burada bu simsiyah suyun içindeyim. Özgür olduğum zaman bir avuç taş yığınıyla taşlar arasında kurulmuş çadırlardan başka bir şey bulamayacağım. Tanrım, Tanrım, lütfen bir kez daha, son bir kez daha göreyim Paris'i. İstasyon tam altındaydı. Merdivenin dibinde şu kırmızı ışıklı yer. Son tren 3:20 geçe kalkıyordu. Bir zafer sevinciyle 100 frankım var diye düşündü. Merdiveni koşarak inmeye başlamıştı bile. Philip koşarak Montmartre Caddesi'ne iniyordu. Deli ha, deli. İyi, öyle olsun, görürler onlar. Bir alanda durdu. Yolun karşısında kocaman, karanlık ve uğultulu bir ağız açılmıştı. Lahana ve et kokuyordu. Metro istasyonunun demir parmaklığı önünde durdu. Kaldırımın kenarında küçük parmaklıklar sıralanmıştı. Ayaklarının dibinde çamura karışmış, ezilmiş saman çöpleri, salata yaprakları gördü. Sağında kahvenin aydınlığında gölgeler gelip geçiyor. Peş peşe gelip geçiyordu. İviç gişeye sokuldu. Paris'e bir üçüncü memur. Gidiş geliş mi? İviç kararlı bir sesle gidiş dedi. Philip öksürerek boğazını temizledi. Sonra olanca gücüyle bağırdı. Kahrolsun savaş. Hiçbir şey olmadı. Kahvenin aydınlığında gölgelerin gelip geçişi devam ediyordu. Philip avuçlarını ağzının iki yanına koyarak tekrar bağırdı. Kahrolsun savaş. 37. ayrımın sonu, sayfa 320.